Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Yoel kitabına devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz ve bu programımızda Yoel 1. bölüm 13. ayetten 20. ayete kadar olan kesimi çalışacağız. Yoel kendi halkına mesaj vermektedir ve böyle bir durumda da ne yapacaklarını anlatmaktadır. Yapmaları gereken 10 şeyi anlatacaktır. Sözlüsünü yitirip çul kuşanan bir genç kız gibi yas tutun demişti Yoel 1. bölüm 8. ayette. Yas tutun, bu birinci noktadır. Belki de savaşta ölen kocasını yitirmiş genç bir gelin gibi yas tutacaklardı. Rabbin tapınağına götürülecek tahıl ve şarap sunusu yok artık. Rabbe hizmet eden kahinler yas tutuyorlar diyor 9. ayette. İkinci nokta, Rabbe hizmet eden kahinler yas tutuyorlar. Bu bölüm boyunca söylenen şey aynıdır. Sarhoşlar da kahinler de yas tutmaktaydı. 10. ayette tarlalar harap oldu, toprak acılı çünkü tahıl mahvoldu, yeni şarap tükendi, zeytinyağı kesildi diyor. Tahıl, üzüm ve zeytinyağı yoktu. Sahip oldukları 3 ana ürün mahvedilmişti. Toprak bile yas tutuyordu. Yoel sarhoşlara ve kahinlere konuşmuştu. Şimdi çiftçilere sesleniyor. Arpa, buğday için dövünün. Ey ırgatlar, ağıt yakın, ey bağcılar, çünkü tarlaların ürünü yok oldu. Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu, nar, hurma, elma, bütün meyve ağaçları kurudu. İnsanoğlunun sevinci yok oldu. 3. nokta, dövünün ey ırgatlar. 4.sü, ağıt yakın ey bağcılar. Bağcılar, bağ sahipleridir. Elma ağacı, o yörede bol bulunan portakal ağacıdır. 13. ayete geldiğimizde ey kahinler diyor, çul kuşanıp yas tutun, ey sunakta hizmet edenler ağıt yakın, ey Tanrımın hizmetkarları tapınağa gelin, çul içerisinde geceleyin çünkü Tanrınızın tapınağı için tahıl ve şarap sunusu kalmadı. Burada 5. noktayı görüyoruz. Çul kuşanın. 6. nokta, ey kahinler yas tutun, ey sunakta hizmet edenler ağıt yakın. Kahinler görevlerini yapamıyorlardı çünkü sunacak bir şeyleri yoktu. Çul ve kül içerisinde geceleyeceklerdi. Çünkü sunabilecekleri içecek ve yiyecek yoktu. Ülke ekonomisi çökmüştü. Tanrı'ya sunabilecek kadar bile yiyecekleri yoktu. Ancak Tanrı dinsel görevlerin değil insanların yüreklerinin önemli olduğunu açıkça belirtiyor. Bu ayetlerde Tanrı insanlardan daha önce yapmasını istemediği bir şeyi yapmalarını istiyor. Tanrı Musa peygambere yasayı verdiğinde o halka 7 bayram günü vermiş ve kendi önüne üzgün bir yüzle çıkmalarını istememişti. Kendi evlerine sevinçli bir yürekle gelmelerini istemişti. Günümüzde Hristiyanların kilisede toplanmalarının pek de sevinçli bir olay olmadığının farkında mısınız? Ben komik öyküler anlattığım için uyarılar bile aldım. Bazen birçok kutsalın bir kez bile gülümsemeksizin oturduklarını görüyorum. Keşke gülmeyi öğrenselerdi. Bu onlar için iyi olurdu. Bugün de sevinç yoktur. Yoel'in gününde de yoktu değerli dostum. Neden Tanrı ilk kez halkına şunları söylüyor? Ağıt yakmanızı, çulda ve külde oturmanızı istiyorum. Yas tutmanızı istiyorum. Bunun nedeni ulustaki günahtı. Bugünkü sevinç eksikliğinin nedeni de budur dostum. Dünya bu konuda gayretli bir çalışma içindedir. Müzik gürültülü ve hızlı olmalı, şakalar güldürebilmek için bayağı olmalıdır. Kiliselerde bile yüksek sesle gülmek neredeyse günahtır. Değerli dostum, sevinciniz nereye gitti? Günah nedeniyle gitmiştir sevinç. Tanrı sevinçli olmamıza izin vermeyecektir. Neden? Çünkü arada günah vardır da ondan. Eğer bizim hayatımızda, yaşamımızda günah varsa elbette ki o yürekte gerçek anlamda sevinç olmaz. Buna Tanrı da izin vermez. Bu günahın kalkması gerekir. Tanrı bu halka şöyle seslendi. Yas tutarak önüme gelin. Bunu sevmiyorum ama günahlısınız ve tövbe ettiğinizi görmek istiyorum. 14. ayet. Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın, yaşlıları ve ülkede yaşayanların tümünü Tanrınız Rabbin tapınağına toplayıp Rabbe yakarın. Burada yedinci noktayı görüyoruz. Oruç için gün belirleyin. Tanrı onlardan daha önce böyle bir şey istememişti. Onlara bayram günleri vermişti ancak günaha dalana kadar oruç tutmalarını istememişti. Yoel'in sözünü ettiği ve ulusu bozan tek günah sarhoşluktu. Ve bu sarhoşluk da bu insanların doğru düşünmesini ve doğru kararlar vermesini engelliyordu. Sekizinci nokta, özel bir toplantı yapın. Başka deyişle bir araya gelmeleri söz konusuydu. Tanrı onların toplanıp kendi huzurunda sevinmelerini istiyordu ancak bu kez özel bir toplantı istiyor. Dokuzuncu nokta, yaşlılar ve ülkede yaşayanların tümünü Rabbin tapınağına toplayın. Bu kiliseye gitme zamanıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Tanrı'ya inanmayan ve değişik kulüplere, çoğu içkiyle ilgiliydi, üye, birbirleriyle arkadaş olan iki adam vardı. Bir pazar günü kilisede karşılaştılar. Biri şöyle dedi, kiliseye gittiğini bilmiyordum. Diğeri şöyle yanıt verdi. Genelde gitmem, hatta bu benim ilk gelişim. Ancak savaşta çarpışan bir oğlum var ve kiliseye gitmem gereken zamanın geldiğini düşündüm. Değerli dinleyicilerimiz, büyük sıkıntılarla dolu dönemler insanları Tanrı'ya yaklaştırır. O bölge halkı da bir araya gelip oruç tutacaktı. 10. nokta, Rabbe yakarın diyor. Neden? Çünkü Tanrı merhametlidir. Tanrı lütufkardır, kayra doludur, bağışlamak ister. Tanrımız harika bir Tanrı'dır. Onlar da bu sıkıntılı dönemde ona yaklaşacaklardı ve o da, yani Tanrı da işitip dualarını yanıtlayacaktı. Yoel bu halkı uyarmıştı, şimdi de öğütlerde bulunuyor. Bunlar Tanrı'nın kendilerini bereketlemesini istemeleri durumunda yapmaları gereken şeylerdi. Yoel şimdi usta bir şekilde yerel bir istila olayından çağların sonuna, Rabbin gününe geçiyor. Eyvahlar olsun, çünkü Rabbin günü yakındır. Her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım gibi oluyor o gün diyor 15. ayette. Eyvahlar olsun. Hangi günden söz ediyorsun Yoel? Çünkü Rabbin günü yakındır. Her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün diyor. Bu yerel çekirge istilası gelecekteki Rabbin gününü ima eden, çağrıştıran bir uyarıdır. Halkın dikkatini çekmiş olmalı. Yoel şimdi onlara gelecekle ilgili bazı şeyler anlatacaktır. Davut peygambere söz verilen ve gelecekte olan şey bir krallıktı. Davut bu krallığı yönetmek için yetiştirilecekti. Yeryüzünde savaş sona erecek ve barış gelecekti. Tüm peygamberler, değerli dostum, bundan ve Yoel'in burada söylediğinden söz etmişlerdi. Rabbin gününün gelişi. Rabbin günü kutsal yazılarda belirtilen diğer günlerden farklı bir şekilde anlaşılmalıdır. Siz ve ben bir gün kutsal yazıların insanın günü dediği dönemde yaşamaktayız. Bu Nebukadnetzar'ın zamanıyla başladı, yani Kral Nebukadnetzar'ın zamanıyla başladı ve Rabbisa tarafından diğer ulusların dönemi olarak adlandırıldı. Şöyle demişti, Yeruşalim öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Şu anda insanın gününde yaşıyoruz. Bugün yargıda bulunan insandır. Yüksek mahkemeye başvuruyoruz. Ancak Tanrı'ya başvurmuyoruz. Onu tümüyle unuttuk. Onun adı yalnızca yemin ederken ya da küfrederken kullanılan bir sözcük haline gelmiştir. Dr. Lewis, insanın günüyle ilgili şu yorumu yapıyor. Bu konuya zaman zaman bazı çevirmenlerce gözden kaçırılmışsa da yeni antlaşmada 1. Korintoslar 4. bölüm 3. ayette göndermede bulunulmaktadır. Sizin etrafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi de yargılamıyorum. Buradaki mahkeme tarafından yargılanma çağımızda geçerli olan insan düşüncesine göndermede bulunmaktadır ve tam olarak çevrilirse insanın günü anlamına gelir. Biz halen insanın gününde yaşıyoruz. İnanın bugün her köşede hümanizmle karşılaşıyoruz. İnsanoğlu dünyanın sorunlarını çözebileceğine inanmaktadır. Ancak gerçekte ne yapabilmiştir? Dünyayı karma karışık ve sorunlu bir hale getirmiştir. Etrafımıza, dünyamıza, çevremize baktığımızda bunu her tarafta görüyoruz. Her yeni politikacı dünyanın her yerinde çözümü bulduğunu iddia eder. Dostum, onlar da çözümü bilmiyor. İnsan bu dünyanın sorunlarını çözemez. Dünyanın her yerindeki hükümetlerin, büyük ulusların önde gelen temsilcilerinin içinde insanın bugünkü dünyanın sorunlarını çözemeyeceğini kabullenen kişilerin artmakta olduklarını görmekteyiz. Süper güç bilinen ülkeler bile bu alanda aciz kalıyorlar. Kutsal yazılar yaklaşan diğer bir günden söz etmektedir. Rab-i İsa Mesih'in günü, Pavlos 1. Korintoslar'da şöyle der: böylelikle Rabbimiz İsa Mesih'in açıklanışını gözlediğimiz şu dönemde hiçbir ruhsal bağıştan yoksun kalmış değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih'in gününde kınanmamanız için kendisi sizi sonuna dek pekiştirecektir. Rabbimiz İsa Mesih'in günü nedir dostum? Bu onun topluluğunu dünyadan almak üzere geleceği gündür ve o zaman inanlılar topluluğu Mesih'in yargı kürsüsünün önüne çıkacaktır. Benim için önemli bir ayet olan Filipililer 1. bölüm 6. ayette şöyle yazar: şuna kesinlikle inanıyorum ki sizlerde yararlı bir iş başlatan Tanrı Mesih İsa'nın gününde onu sonuçlayacaktır. Rab bizi bu dünyadan alacağı güne kadar koruyacaktır ve biz de ödül alıp almayacağımızı görmek için onun önüne, onun yani Tanrı'nın, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Hem eski hem de yeni antlaşma Rabbin gününden söz etmektedir. 2. Selanikliler 2. bölüm 2. ayette şöyledir: Rabbin günü ulaştı türünden söylentilerle hemen sarsılıp aklınız başınızdan gitmesin. Dehşete düşmeyin. Bir kahinlik ruhu, bir vaaz sözü ya da sözde bizim gönderdiğimiz bir mektupla yapılıyor bu söylentiler. Selanikli inanlılar göğe alınışı kaçıracaklarından korkuyorlardı. Bazı çevirilerdeki Mesih sözcüğü yerine Rab sözcüğünün kullanılması daha doğrudur. Pavlos, imanlılara Rabbin gününü yaşamayacakları konusunda güvence veriyor. Bunu yeniden vurguluyorum. Pavlos, Mesih inanlılarına Rabbin gününü yaşamayacakları konusunda güvence veriyor. Çünkü bu sıkıntı, büyük sıkıntı gelmeden önce inanlılar yukarı alınacaktır. Yoel, Rabbin gününün ne olduğunu açıklayacaktır. Rabbin gününün sıkıntılı, karanlık ve zor olacağını söyleyecektir. İbraniler krallığa hemen gireceklerini ve oradaki yaşamlarının sonsuz olacağını düşünmektedirler. Ancak Yoel peygamber, Rabbin gününün gece karanlıkla birlikte başlayacağını söylüyor. Karanlıkla kastedilen büyük sıkıntı dönemidir. Bu dönem vahiy kitabının büyük sıkıntı dönemindeki dört atlısı gibi dört koldan saldıran çekirgelerin istilasına benzeyecek. Sonra Rabbin günü döneminde Mesih krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelecektir. Ardından onun halkı onun parlak huzuruna çıkacaktır. Eski antlaşmada öğretilen budur değerli dinleyicilerimiz. İşte Tanrı sözünün, kutsal kitabın tamamını çalışmanın önemini görüyorsunuz. Birisi bana Rabbin günü ile ilgili düşüncelerini açıklamak için mektup yazmıştı. Birçok ayet verip sayfalarca yazı yazmıştı ancak Yoel'den bir ayet bile vermemişti. Yoel'in asıl anahtar bölüm olduğunu anlamamıştı. Yoel peygamber yazı yazan peygamberlerin ilkiydi. Rabbin gününün Yoel'in tanımlarına uymayacak bir şey olduğunu söyleyemezsiniz. Ondan sonraki peygamberlerin tümü bu terimleri kerelerce kullanmışlardır. O gün ifadesi Yoel'in kitabında bir kez, Rabbin günü ifadesi 5 kez geçer. Tüm kutsal kitapta ise yaklaşık Rabbin günü 75 kere geçmektedir. Tüm peygamberlerin Rabbin günü ile ilgili pek çok söyleyeceği vardır ve bu kutsal yazılarda tanımlanmış, defalarca da kullanılmış teknik bir ifadedir. Özetlersek, 1. Şu anda yaşadığımız insanın günü. 2. Rab İsa Mesih'in gelip inanlılar topluluğunu dünyadan alacağı gün vardır. 3. Büyük sıkıntı dönemiyle başlayacak olan Rabbin günü olacaktır. Biz haftanın günlerini pazartesi, salı, çarşamba vesaire diye adlandırıyoruz. Tanrı da değişik çağlar belirleyip onları adlandırmıştır. Bu insanın düşüncesi değil, Tanrı'nın sözünün öğrettiğidir. Buradaki Rabbin günü ile Vahiy 1. bölüm 10. ayette geçen Rabbin günü aynı değildir. Vahiydeki yeni antlaşmanın açıkça belirttiği gibi haftanın ilk günüdür. Birçok kişi bu ikisinin aynı şey olduğunu düşünür. Bu at kestanesiyle kestane atının aynı şey olduğunu söylemek kadar gülüştür. İki sözcüğü alıp yerleri değiştirirseniz farklı şeyler elde edersiniz. Birinde kestane, diğerinde ise at söz konusudur. Bu iki Rabbin günü de birbirinden ayrıdır. Yuel 1. bölüm 16. ayette şöyle diyor. Yiyeceğimiz gözümüzün önünde yok edildi. Tanrımızın tapınağında sevinç ve coşku sona erdi. Yuel çekirge istilasından söz etmeye devam ediyor. Tanrı'nın tapınağında sevinç ve coşku kalmamıştı. Bazı seminerlere gidip ders verdiğimde insanların üzüntülü olduklarını görürüm. Böyle ilk toplantılarda genelde insanlar bir bekleyiş içerisinde oluyor. Bunu hissedersiniz. Ancak sevinç göremiyorsunuz. Böyle bir toplantıda yüksek mevkide olan biri bana gelip şöyle demişti. Yönteminizi gözlüyorum ve topluluğun önüne çıktıktan bir süre sonra nükteli öyküler anlatarak insanları neşelendirmeye çalışıyorsunuz. Ona, demek bunu fark ettiniz dedim. O da evet ve sanırım neden yaptığınızı biliyorum. İnsanların neşesizliğini gidermeye çalışıyorsunuz dedi. Ona haklı olduğunu söyledim. İşte değerli dostum, Yuhal de bunu vurguluyor. İsrail'de sevinç kalmamıştı ve bugün de çok şeyimiz olduğu halde toplantılarımızda, hayatımızda, yaşayışımızda sevinç yok. Tohumlar keseklerin altında çürüdü, tahıl yok oldu, ambarlar boş kaldı, depolar yıkıldı diyor 17. ayet. Yuel tohumların kesekler altında çürüdüğünü belirtiyor. Tahıllar topraktan bile çıkamıyorlar çünkü çekirgeler köklerini bile kemirmişti. Ambarlar boş kaldı, ambarları da dolduramıyorlardı. Hayvanlar nasıl da inliyor? Sığır sürüleri çaresiz çünkü otlaklar kurudu. Koyun sürüleri perişan oldu. Yuhal 1 ayet 18. Ülkeye büyük bir açlık gelmişti. 19. ayette şöyle diyor. Ya Rab, sana yakarıyorum çünkü ateş otlakları yok etti, bütün ağaçları kavurdu. Çekirgelerin kendi yok etme yöntemleri vardı. Toprak yangından çıkmış gibi görünüyordu. 20. ayet. Yabanıl hayvanlar bile sana sesleniyor çünkü akarsular kurudu, ateş otlakları yok etti. Değerli dostum, bu korkunç ve tehlikeli bir zamandı. Hem evcil hem de yabanıl hayvanlar bu istiladan etkilenmişti. Bu o zaman o yörede tüm yaşamı etkilemiş bir yargıydı ve gelecekteki değerli dostum Rabbin gününün resmini veriyordu.